İyi akşamlar arkadaşlar. 28 Mart 2017, ortaya karışık oturumlarının yanlış bilmiyorsam 14.sündeyiz. Ve şimdilik planladığımız kadarıyla sonuncusundayız. Bugün ekstrem sporlardan bahsedeceğiz. Aslında ekstrem sporlar dediğimiz şey çok geniş bir dünya ama biz kendi deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Yine bir konuğum var, Güven Kışlalı. Daha önce hukuk alanında körler konulu ortaya karışık oturumundan hatırlayacağınız Güven Kışlalı bugün de kendi deneyimlediği sporlardan ve nasıl yapılacağından bahsedecek. Belki ben de beni de sürüklediği zamanlardaki kendi deneyimlerimden bahsedebilirim. Benimkiler çok kısıtlı tabii ki. Ama bugün söz yine Güven'de. Güven'e bırakıyorum ben mikrofonu.
Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Evet, tam da dediğin gibi sonuçta ekstrem sporlar çok geniş bir kategoride ama biz kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu işlere çok fazla önceden girmediğim için pişmanım. Son yıllarda bu işlere ben de merak saldım. Keşke daha önceden girseydim ama bu şekilde burada amacımız bunları tanıtmak ve belki de bu işi daha ileri noktalara taşıyacak insanlara pencere açmak. İstersen hemen başlayalım. Artık biraz da geciktik.
Evet ve bugün biraz süremiz kısıtlı. Buradan sonra başka bir yere de gideceğiniz için.
Hızlı olalım birazcık daha. Değil mi?
Evet.
Şimdi suda, yani öncelikle denizde yapılan şeylerden bahsedelim. Ekstrem anlamda. Denizde yapacağımız birkaç ekstrem uygulamamız var. Bir tanesi ve en zevklilerinden biri jet ski'dir. Jet ski çok keyiflidir. Çok hız yaptırır su üstünde ve su üstünde olduğu için bir motosiklet tadı verir ama o motosikleti karada sürmediğimiz için güvenlidir de. Yani bu görenler için de aynı şekilde. Bisiklet sürmeyi bilmeyenler için de aynı şekilde. Bir bisiklet sürmeden bir motosiklet süremeyiz. Ama bisiklet sürmeden bir yüzme bilmeden bile hatta jet ski'ye binebiliriz. Ama tabii yüzme bilmek önemli çünkü jet ski'nin devrilmesi halinde suya düşüldüğü zaman her ne kadar üzerimize can yeleği verseler de faydası olacaktır yüzme bilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Jet ski adından da anlaşılacağı, yani biraz önce söylediğim şekilde düşünürsek bir motosiklet gibi. Fakat küçük bir teknenin üzerine oturtulmuş, çok küçük bir teknenin üzerine oturtulmuş bir motosiklet gibi. Üzerine iki kişi binebiliyor yine motosiklette olduğu gibi. Bir dümeni var, şey, direksiyonu var. Dümen denmiyor. Aşağısı da bir tekne gibi, ince bir karbon fiberden yapılmış bir tekne gibi. Altında falan bir pervanesi yok. Ön taraftan bakıldığında önü sivri, arkası da biraz daha geniş ve kesik. Bir üçgen gibi düşünebiliriz ama üçgenin taban kenarı biraz daha yani dar ve üçgenin yan kenarları da eğimli geliyor. Klasik bir tekne tasarımı gibi. Altı da dümdüz. Bu karbon fiber olduğu için taşıyor. En arkada egzoz gibi tam ortasında bir tane borusu var. O borudan su fışkırtarak ileriye doğru hareketi sağlıyor. Üzerinde bir tane kontak yapmak için buton var. Sağ elin direksiyonu tuttuğu yerde. Bir de gaz için çekilebilecek bir kol var. O kolu baş parmağımıza takıp direksiyona doğru yaklaştırdığımızda gaz vermiş oluyoruz. Başka bir şeyi yok. Yani herhangi bir başka bir butonu yok. Korna vesaire, vites benzeri. Ortalama hızları 80-90 kilometreye kadar çıkıyor. Tabii bunları denizde deniz mili olarak söylüyorlar ama ben kilometre olarak söylüyorum. Ben bunu nasıl kullandım ya da bir görmeyen bunu nasıl kullanır? Görmeyen iki türlü kullanır diye düşünüyorum. Bir arkamıza birini oturtarak kullanabiliriz ki ben hep öyle yaptım. En güvenlisi de o. Bir de teknolojiyi kullanabiliriz. Bu Metin Şentürk araba sürerken kasklardan yararlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam hız rekoru yaparken. Yani biz önden gideriz. Kişi de arkadan gelir. İki kişi de kask olursa kablosuz haberleşmek suretiyle birbirlerine haber vererek sağa dön, sola dön, dümdüz gidebilirsin gibi şeyler söyleyebilirler. Fakat ben onu denemedim. Maliyetli olduğu için. Ben oradaki bu jet ski kiralayan yerdeki bir görevliye rica ediyordum. O da arkama biniyor, tutuyor benim belimden ya da işte herkes için bu geçerli. O sağ sol diyor ve belli bir alana kıyıdan uzaklaştıktan sonra dalga varsa dalgaya dik olarak, dalga yoksa sahaya paralel ya da dalgaya dik olarak fark etmez. Yani daha dalga olmayınca daha özgür bir seçim gezme alanı oluyor. Dalga olduğu zaman da dalgaya dik gitmek daha devrilmemek için daha güzel oluyor şeklinde sürülebiliyor. İki kişi binince ve gazın sonuna kadar basın çekince gaz kolunu ortalama 55-60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Daha fazla çıkmıyor iki kişinin ağırlığından dolayı. Zayıf olmak jet ski de hız anlamında biraz avantaj. Çok keyifli bir araç. Normalde karada yapamayacağımız hız denemelerini, aniden hızlanma vesaire jet ski ile yapabiliyoruz. Bir de dalgalar geldiği zaman jet ski sudan kopuyor, havaya doğru sıçrıyor. Bu da eğlenceyi katlıyor. İşte insanın yüzüne kırbaç gibi su çarpıyor dalgalardan vesaire çarpmalardan ya da onların işte ayrı bir tadı oluyor. Eziyetle karışık ama güzel zorlu bir eğlence. Bununla ilgili başka bir açıklayacak bir şey gelmiyor aklıma. İsterseniz
Ben bir
geçebiliriz.
şey, bir ekleme yapabilir miyim?
Tabii ki.
Yani jet ski ile hız yaptığınız sırada dalgaya denk gelirseniz, dalgadan havalanıp tekrar suya indiğinizde kayaya çarpmış hissiyatı olur. Yani kayaya çarptığınızı düşünmeyin. Normal bir şey. Bup bup düşüyorsunuz ve sağlam bir çarpma etkisi oluyor. Yani takılmayın bir yere çarptık diye. Çünkü tam bir çarpmışsınız gibi bir hissiyatı var onun. Yani keyfini çıkarmaya bakın derim.
Evet, bunu aslında söylediğin çok iyi oldu. Gerçekten de ben de ilk bindiğimde havaya doğru sıçradıktan sonra ilk düştüğümüzde ben herhalde dedim bir kayaya çarptık. Kaya da kırılmayacaktır. Muhtemelen bizim alet kırıldı dedim ama hala gidiyorduk ve sorduğumu da hatırlıyorum bir yere mi çarptık diye. Zaten çok açık alanda sürülüyor. Yani jet ski kıyılara yakın sürülmüyor. Kıyılarda bir ip geriyorlar denizin içinde plajın durumuna göre 30 metre, 50 metre, 100 metre derine kadar o ipin sınırladığı yerde iple kıyı arasında insanlar yüzüyor. İpin diğer tarafına da insanlar geçmiyor çünkü güvenlik şeridi olarak düşünülüyor o. Onu daha açık alanda da jet skiler ya da başka su araçları geziyor. Ondan dolayı herhangi bir çarpma olması mümkün değil. Zaten bizi yönlendiren insanlar da bunu söylüyor. Yani bizi en ufak bir riskli bir yere getirme durumları söz konusu değil. Ama evet öyle bir şeyi var, etkisi var. Bir de sert dönüşlerde devrilme tehlikesi olabiliyor ya da dalga kıyıya paralel giderken yandan dalga vurup fena sürükleyebiliyor. Ama bunlar da işte risk arttıkça eğlence de artıyor.
Devrilirse ne olur?
Devrilen birisini gördüm otelde. Sağlamdı, iyiydi, bir sorunu yoktu. Çok da detaylı
Yani
bilmiyorum işin
sonuçta
açığı.
jet ski bastı gitti. Sen devrildin, düştün. Ne olacak? Bunu bir açıklasan mı acaba?
Jet ski'nin üzerinden düştüğümüzde gaz verme şansımız da olmadığı için gaz kolunu bıraktığımız için jet ski çok uzağa gidemiyor. Muhtemelen çok fena halde yaralanmadıysak, yani çok büyük bir yaralanma olmuyor. Çünkü suya düşüyorsunuz. Muhtemelen yüzerek tekrar jet ski'nin yanına gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü
Hocam şeyi de unutuyorsun.
su çok dirençli. Zaten gazı bıraktığımız an jet ski duruyor hemen. Yani ani bir fren yapmış gibi. Dolayısıyla fazla uzağa gidebileceğini sanmıyorum.
Bileğimize taktıkları bir güvenlik bandı var.
Evet,
Ondan
koşu
bahsetmek
bantlarındaki
ister
gibi
misin?
ben onu taktırmamıştım sanırım da ondan dolayı çok hatırlayamadım. Doğru söylüyorsun. Koşu bantlarında da olduğu gibi şimdi bir tane küçük bir buton bağlı jet ski'ye. Küçük bir mandal tarzı bir şey. Bir ucu da bize bağlı. Bizim can yeleğimize.
Yani dolayısıyla düşseniz de jet ski'yi kaybetmezsiniz. Çünkü motor duracaktır. Etrafınızda salınacaktır jet ski. Zaten hani mutlaka biriyle, ya kaskla ya da yanınızdaki biriyle iletişim halinde bineceğimiz için jet ski'yi bulmakta sorun olmayacaktır. Ama zaten suya da düşüyoruz ve yüksek bir yerden düşmüyoruz. Ayrıca can yeleğimiz de olacağı için güvenli bir eğlence.
Evet, çok yükseğe çıkılmıyor. Yani suyun üzerinde bir motosiklet sürmüş gibi olduğu için bir kısmı da hafiften zaten suyun altında olduğu için çok fazla. Ama devrilmek de kolay değil. Yani öyle hemen direksiyonu eğdim, hemen devrileceğim diye bir kaydı yok. Yani tam böyle jet ski yatmışken bir dalga vuracak ve hızımız da ciddi olacak ki ancak öyle olacak. Benim başıma hiç gelmedi ya da arkadaşlardan görmedim devrilen.
O zaman jet ski ile ilgili sorusu olan var mı? Yok olduğunu varsayıyoruz bu durumda. Varsaymıyoruz, yok.
Şöyle bir
Başka
şey
suda ne
söyleyeyim.
yapabiliriz?
Ortalama saatliği 100-150 lira gibi, şey pardon, 15 dakikalığı, biraz turizm bölgelerinde yapıldığı için ücreti pahalı oluyor. Bilmiyorum söylemekte
Ha
yarar ya da
evet,
zarar var
söylesek iyi
mı?
olur. Yani
Yani
100 liraya 15 dakikasını 100 liraya bir jet ski
150 lira
bulduğumuz
falan
zaman,
ortalama. Evet, iyi bir fiyat.
evet yani şeydir, bu ne pahalı iş, bir kandırılıyoruz gibi düşünmemek lazım. Genel olarak piyasası maalesef 150 lira falan civarıdır. Biraz pazarlık yapmak mümkün ama yani 10 liraya binemezsiniz. 10 dakikası 10 liraya ya da saati 100 liraya binemezsiniz.
Zaten bir saatte sürülmüyor. İnsanın zıplamaktan, tutunmaktan elleri kolları kopuyor. Dolayısıyla ama zaten mesela bu jet skiler de çok ucuz aletler.
Şu anda konuşuyorsan ben seni duymuyorum. Yani.
Evet, konuşuyordum. Beni duymadın. Tekrar söylüyorum. Pahalı bir spor. Yani kullanılan jet skiler motosiklet markaları gibi, Yamaha, Suzuki gibi, Kawasaki gibi şeyler olduğu için zaten pahalı bir spor birazcık. Pahalı bir eğlence.
Başka ne yapabiliyoruz suda, yüzmek dışında?
Suda yüzmek dışında hazır jet ski'den gitmişken daha da jet
Deve
ski'nin
güreşi.
biraz daha eğlenceli deve güreşini zaten yapıyoruz.
Ekstremden saymasak olur.
Ekstremden saymasak olur. Şimdi jet ski'nin arkasına muz bağlanıyor. Yani bu turizm bölgelerinde çok olur. Muz da adı üstünde upuzun, deniz yatağının kalını ve uzunu. Ve bunun üstüne bunu jet ski'nin arkasına bağlıyorlar. Traktörün arkasında römork bağlar gibi. Bunun üzerine 6 kişi oturuyor ata biner gibi. Üstünde tutunacak ipler var düşmemek için. Jet ski ile hareket edince tabii muzun üstünde dengeli durmak biraz daha zor oluyor. Yine gidiliyor ama jet ski öndeki jet ski özellikle ani bir viraja girip muzu devirir ve genelde de insanlar düşmemeye çalışır. Bunun da eğlencesi olur ama düşmemek de zordur. Yani jet ski'deki eğer düşeceğim diyorsa illa düşürür. Çünkü muz zaten suya değil, yani insan suyun 5 santim üstünde gidiyorsunuz ve dalgalardan çok etkileniyor. Böyle bir plastik bir yapıda olmadığı için, deniz yatağı gibi bir yapı olduğu için her yere ayrı oynuyor. Dengede durmak çok zor oluyor eğer aniden dümeni kırarsa. Çok eğlencelidir. Düşülür. Düşüldükten sonra muza tekrar tırmanmak çok zordur. Onunla uğraşılır falan. O da işin
Çünkü
jet
üstünde bir
ski'nin
de şey var. Ne onun
eğlenceli bir
adı?
yönü.
Can yeleği. Onunla da tırmanması da ayrı bir zor.
Evet. Onunla da tırmanması ayrı bir zor. Jet ski'nin arkasına muz biraz zordur yani. Muzun çünkü sağında solunda tutunacak, yani sırtınızı yaslayacak hiçbir şey olmadığı için biraz daha kolay olması için üçlü kanepe gibi oturarak gidilebilecek şekilde yapılmış gene şişme botlar var ya da tek kişilik oturacak hamburger falan diyorlar, yuvarlak, böyle içine biraz çukur içi oturuyorsunuz. Biraz daha hafif, suya daha az
Bebek arabası
düşmeli.
kıvamlı bir şey o daha çok yani.
Evet, biraz daha suya az düşmeli şeyler olabiliyor. Ama dediğim gibi yani düşüreceğim diyorsa bir jet ski süren arkadakini illa düşürür. Onun kaçarı yok düşürmek isterse. Bunun dışında suda yapılabilecek en körcül işlerden bir tanesi su kayağıdır. Yapması bayağı zor. Su kayağı kar kayağına benzer ama karda hareketi yokuş aşağı eğimle alırsınız ama suyun üstünde dikilirsiniz. Yine ayaklarınızda kayaklar olur. Bunların birkaç türü var. Bir iple tekne sizi çeker, sürat teknesi. Bununla gitmek de şöyle çok eğlencelidir. Sizin sağ ya da sol şeklinde bir tercih yapma durumunuz yok. Tekne çekiyor. Dolayısıyla teknenin arkasında gidiyorsunuz. Artistik hareket de slalom yapılabilir mesela. Sağ sol sağ sol yapıyorsun ama tekne zaten gidiyor. Yani o teknenin rotasını bozmayan sizin arkada çeşitli figürler yapmanıza sebep oluyor. Ve bu da bir görme istemiyor işin açığı. Belki çok ciddi dalgalar olduğu zaman yapmak zor olabilir. Dalgaya göre kendimizi ayarlamak gerekebilir ama su kayağı çok görücü. Su kayağını biraz tarif etmek isterim. İki tane şimdi birkaç kayak yapma türü var. Bu yaptığınız kayak ve pozisyona göre değişiyor. Ayaklarımıza taktığımız. Şimdi normal Uludağ'da karda kayar gibi iki tane kayak tahtasının üstüne de basabiliyoruz. Bunlar birer metre uzunluğunda. Uçları hafif havaya kalkık ve oval, uçları köşeli değil. Ortalarında her tahtanın ortasında bir ayak geçecek lastikler var. Lastikler ayarlanabiliyor ayak numarasına göre. Çekmeli, itmeli, sürgülü. Şimdi bunların üzerine basarak suyun üstünde duruyorsunuz ve tekne çekiyor. Yani pozisyonu canlandırmak gerekirse. Bu kayaklar suya işte biraz batmış, böyle 5 santim batmış, batmamış duruma göre. Ve siz böyle oturur pozisyonda. Oturur, sandalyede oturur gibi ama altta sandalye yok. Sandalyeye oturur gibi
Yani
ama
yarım çömelme gibi.
evet ama tam sandalyeye oturur da değil. Yani sandalyeye oturduğumuzda dizimizin açısı 90 derece oluyor. Baldırlarımız yere tam paralel oluyor. Ama bu biraz daha hafif kalkmışız gibi. Yani sandalyeye tam oturmamışız. Birazcık kalkmışız gibi bir pozisyon oluyor ve hafif geriye yatık oluyor. Geriye yatık olmasının da özelliği şu. Topuklarımızla suya baskı yapmamız gerek. Yoksa tekne bizi çekiyor. İleriye doğru sünmüş bir şekilde suya yapışıyoruz. Dolayısıyla öne topuklarımızı dayamamız gerekiyor suya. Bu şekilde bir gidiş pozisyonu var. Dönüşlerde de kayak altı bastığımız tahtaları sağa döneceksek tahtanın sağına doğru her iki tahtanın da sağına doğru yükleniyoruz hafiften. Yani bacaklarımızı çevirmemize gerek olmuyor. Ya da sola döneceksek sola doğru eğiyoruz tahtaları ve dönüş gerçekleşmiş oluyor bu şekilde. Birazcık dönmek için kaptanla anlaşmak gerekiyor. Sürat teknesinin kaptanıyla. Ya çok hafif meyiller yap, beni dönmekle uğraştırma demek gerekiyor dengenin bozulmaması için. Ya da işte dönerken bir düdük çalmasını isteyebiliriz. Sağa döneceksek çift düdük, sola döneceksek tek düdük. O düdüğü duyunca tahtaları eğebiliriz. Bu tuttuğumuz şey de bir halatın ucuna bağlanmış bir üçgen. Üçgenin tepe noktası tekneye bakıyor ve halat bağlı. Üçgenin taban kenarına da biz avuçlarımızla tutuyoruz ve kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz teknenin
İçi boş bir
yükünü.
üçgen yani.
İçi boş bir üçgen. Yaklaşık olarak 40'a 40, 30'a 30 öyle bir şey. O yani üç kenarın uzunluğu 30 30 30 olabilir. O civarda aşağı yukarı canlanması açısından söylüyorum. Kalkarken de suda ayaklarımızı ileriye doğru uzatmış ama tam yani dizlerimiz yine kırık. Hafif geriye doğru yatmış ve kayak tahtalarının da uçlarının sudan çıkmış olması gerekiyor. Yani teknenin arkasına taban gösteriyoruz tabiri caizse. Ki yani tabanlarımızla suya basınç suyu teperek tabanlarımızla sudan güç alarak ayakta durabiliyoruz. Bu biraz tabi duyulduğu zaman tuhaf geliyor. Suya batmamız gerektiği düşünülüyor ama suya doğru çekildiğimiz için ters olarak basınç oluyor ve su bizi yükseltiyor. Yani teknenin hızıyla topuklarımızı böyle baş parmaklarımız biraz havaya bakacak şekilde topuklarımız biraz daha suya batmış bir şekilde durdurduğumuz zaman kayak tahtalarını direnç oluşturmuş oluyoruz ve hız alıyoruz. Ama dediğim gibi eğer ayaklarımızı yere paralel yani tabanlarımızı hale getirirsek ya da dizlerimizi hani ayakta durur gibi dimdik hale gelirsek suda teknenin çekim gücüne direnemeyip öne doğru uzuyoruz ve yapışıyoruz.
Peki bizde senin şeyini okumuştum. Su kayağı ile ilgili ipucunu okumuştum. Sadece tekneyle değil başka türlü yöntemler de yapılabildiğini görmüştüm orada.
Şimdi onu anlatmadan önce diğer iki tane daha kayak türü var aslında. Onu anlatmak isterim. Bu çift kayaklı anlattığım. Bir de wakeboard diye bir kayak türü var. Orada da iki kayak tahtası yok ama bir tane var ama geniş. Onda üzerinde bu geniş kayak tahtasının üzerinde iki tane ayak geçirecek yer var. Fakat bu sefer tekneye karşı yan duruyorsunuz. Yani teknenin halatı sağ elinizle tutuyorsunuz. Solla da tutuyorsunuz da asıl sağ elinizle tutuyorsunuz. Normalde tekneye yüzümüz bakıyordu. Teknenin arkasına yüzümüz dümdüz bakıyordu. Bunda yan duruyorsunuz. Kayak tahtası da kayak tahtasının kısa ucu tekneye bakıyor. Kayak tahtasının üzerinde yani teknenin arkasına bir tahta bağlı. Yine ince uzun aynı şekilde. Fakat biz bu sefer tahtanın üstünde yan duruyoruz ve bunda ipi duruma göre solla da yapılıyor. Yani hangi kolumuz kuvvetliyse ama diğer elimizle de tutuyoruz. Yani sağımız tekneye bakıyorsa asıl sağ elimizle tutuyoruz üçgeni. Üçgen o tutacı. Ama sol elimizle önden uzatıp iki elimizle yine destek alıyoruz. Bunun amacı şu. Kayak tahtası bir tane olduğu için bununla artistik hareketler yapılıyor. Taklalar atılıyor havada. Değişik figürler. Bu çok kullanılır ama bu biraz daha ileri düzeydir. Bunu üzerinde durmak da daha zordur. O taklaları falan atmak da zordur. Zaten onu yapanlara bu arada iyi kayak yani profesyonel olarak kayak yapanlara rider deniyor. Hani sürmek var ya bisiklet sürmek gibi. Ve takla işini de geçenlere sanırım pro rider deniyor. O hareketi alıp da ya belli hareketleri yapanlara pro rider deniyor bildiğim kadarıyla. Bir de kneeboard var. Kneeboard'da da yine wakeboard gibi tahta. Yine geniş kalın bir tahta. Fakat burada tahtanın üzerine diz çöker gibi yani oturuyoruz. Ama dizlerimiz de yerde. Dizlerimiz ya kaval kemiğimiz şeye basıyor. Paralel bir şekilde tahtanın üzerine diz çökmüşüz. Dizlerimize bu tahtanın üzerinde lastikler var. Dizlerimiz geliyor lastiklere. Hani normalde ayaklarımız girer ya, dizimiz geliyor. Yüzümüz yine tekneye bakıyor. Ve elimizle tutacı tutuyoruz. Bunun da amacı şu. Şimdi suyun üzerinde, tahtanın üzerinde diz çöktüğümüz için dengede durmak daha kolay. Ve harekete yani sürüşe ilk başlamadan önce suyun içinde tekneye hani taban göstermek vesaire zorunda değiliz. Tek suyun üstünde zaten duruyoruz. Tahtanın üzerinde. Geniş bir tahtanın. Su bizi zaten kaldırıyor. Elimizde tutaç var. Tekne gaz verdikçe hızlanıyoruz. Bunun en basit, kayağın en basit yolu da budur. Knee İngilizce'de diz demek bildiğim kadarıyla. Ondan dolayı da adı kneeboard. Yani tahtaya dizlerimizi geçirdiğimiz için tahtanın üzerindeki lastiklere. Şimdi senin sorun da şöyle. Bu denizde yapılan bir spor olmaktan çıkmış son zamanlarda. Ben de bunu arayınca Google'da ararken buldum. Göllerde ya da yapay havuzlarda da yapılsın diye bir elektrikli bir sistem kurmuşlar. Sanırım adına telesiyej diyorlar. Çok emin değilim. Kablolu su kayağı diye geçiyor. İngilizce'de de cable yani bizim ürettiğimiz bir terim değil. Onda da zaten cable diye geçiyor. Şimdi bu kablolu su kayağında bir tekne yok. Bir sistem var. Sistemin üzerinde tabiri caizse böyle raylar var havada. Halatlar var diyelim. O halatlar üzerinde yani halat deyince tabii bu yumuşak bir şey anlaşılır da teller var diyelim. Sağlam sert teller var. Bir iskeleden çıkış yapılıyor. O iskeleden yine tutaçlar var üçgen. Fakat elimizdeki üçgen tepedeki makineye bağlı. Makinedeki raya bağlı. Dişlilere bağlı. Eğer mesela kayak tahtalarımızı giydik, iskelenin üstünde duruyoruz. Kayağa hazırım dediğinizde sizin tutacınızın makinedeki ucunu şeye veriyor. Seyir yapabilecek dişliğe atıyor. Orada bir başında biri duruyor iskelenin başında. Tabii biraz dağınık anlattım. Önce şöyle anlatayım. Bu bir pist. Su üstünde çizilmiş bir pist. Bir iskelesi var çıkış yapılan. Bu çıkış yapılan iskelede görevliler duruyor ve bir tane de gölde Yani eğer bu bir gölse tekne dolaşıyor. Eğer yapay havuzsa zaten kenara yürüyerek çıkılabiliyor. Derin olmuyor böyle, yaklaşık olarak 1,50-1,60 boylarında oluyor. Antalya'da sanırım, Antalya'da böyle bir yer vardı. Adını şu an hatırlayamıyorum. Eğer gölse de bir tekne duruyor. Düşenleri toplamak için anlatacağım onu. Şimdi iskeleden çıkış yapacağınız zaman iskele üzerinde duruyorsunuz karada. Ama iskele sudan 5 santim yüksek ya da 10 santim yüksek, daha fazla değil. İskelenin üstünde sürekli bir halı flex var ve ıslatıyorlar kayacak şekilde. Tahtaların üstünde ayakta duruyorsunuz. İşte hazırım dediğinizde sizin elinizde tutaç var. Hazırım dediğinizde sizin ipi halatı şeye atıyor. Makinenin hareketli bölümüne atıyor. Ve 3, 2, 1 dediğinde çekilmeye başlıyoruz. Bu sefer ilk başta bir 5-10 santim iskelenin üstünde kayıp daha sonra suya düşüyoruz. Ve tepemizdeki rayın altında gitmeye, ilerlemeye başlıyoruz. Halatımızı makine döndürüyor. Burada da güzellik şurada. Buralarda burada bir yol var, pist olarak. Mesela ben Kocaeli'de gittim. Adını şu an yine hatırlamıyorum ama Kocaeli'de, yani zaten birden fazla yer yok. Gölkay olabilir adı. Gölkay tesisleri olabilir. Şimdi bu ovaldi benim gittiğim. Fakat bir ucunda, bir ucu biraz daha genişti. Ovalin bir ucu biraz daha dardı. Bu tür yerlerde, dönüşlerde direkler oluyor. Dönüş direkleri. Dönüşler yapmamız gerektiği zaman mesela bir kere pistte hep aynı yönde gidiyor. Saat yönünün tersine gidiliyor pistte. Bu sanırım bir standart da olabilir ya da orada öyle olabilir. Onu çok bilmiyorum. Fakat mesela Gölkay'da tersine gidiş yok. Yani bunu ters döndürme şansları yok. O şekilde dizayn edilmiş. Hep aynı yönde gidiliyor. Bir kişinin viraja geldiğinde dönmek için ekstra bir şey yapması gerekiyor. Dönme direklerinde makaralar var. Bunu da şöyle anlatmak isterim özellikle. Viraja geldiğimizde sürekli sola dönüş var. Yani tek yön olduğu için. Fakat bizim halatımızın dönüş direğinin yanından geçmesi gerekiyor makaraya takılması için. Dolayısıyla bizim rayın alt, yani yolun altında sağa doğru ilerlememiz gerekiyor. Birazcık dolayısıyla sola döneceğimiz zaman dümeni sağa kırıyoruz. Yani kayak tahtanın sağa doğru eğiyoruz. Zaten zor olan da orası. Orada eğer yeteri kadar sağa doğru açılamazsak sistem bizi dışarı, şey, sistem bizim ipimizi bırakıyor. Suya gömülüyoruz. O tekneler de gelip topluyor yapamayanları. Böyle bir Zodiac bot var. Elinden çekip alıyorlar. Ben orada mesela şöyle bir sistem geliştirmiştim. Ya ben dedim bu işi profesyonel yapamıyorum. Dolayısıyla bana yardım eder misiniz dedim. Onlar da dediler ki Zodiac'la senin peşinden gelelim. Ya da bir jet ski ile. Şimdi o gölde de 3-4 tane jet ski var Kocaeli'ndeki tesiste. Ben giderken Zodiac bot ya da jet ski peşimden geliyordu. Ben düştüğüm zaman düdükle çağırıyorlar. Yanlarına doğru yüzüyordum. Beni alıyorlardı. Dolayısıyla çok ılımlı insanlardı. Ben orada çok keyif aldım. Gitmek isteyeni de her zaman tavsiye ederim. Tesis cana yakın. Bir de şunu söyleyeyim. Bir kişiyi gönderdikten sonra diğer kişi onun 90 metre mi? En fazla 90 metre arkasından gelebiliyor. Dolayısıyla öndeki bir kişi viraj alamayıp düştüğünde ya da arada yoruldu düştü. Arkadaki görebiliyor. Yani arkadaki de ipini bırakıp, ipi bıraktığınız zaman zaten 2 saniye içinde suya gömülüyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir kaza tehlikesi yaşanmamış bugüne kadar. Bir de biz görmediğimiz için ayrıca bizim arkamızdan birini de çok bırakmıyorlar gerektiğinde, ona dikkat ediyorlar. Dolayısıyla çok fazla sorun olmuyor. Körcül şekilde yapılabiliyor. Hatta daha fazla oranın müdürü beni çok teşvik etmeye çalışıyordu. Şimdi orada rampalar var. Eğer rayın altından giderken sağa doğru ya da sola doğru açılırsak rampalara gelip rampalarla yükselip sudan havada takla atmak vesaire hareketler yapılabiliyor. Onları bile yapılabileceğini söylüyordu. O şöyle bir yöntem geliştirdi. Ben uygulamadım işin açığı da. Şimdi virajlarda dönmeyi başarınca halatta bir tıkırdama oluyor. Halat boşluyor gibi olup tık diye tekrar çekiyor gibi oluyor. Dolayısıyla direklerden dönüşü anlayabiliyoruz. Yani ben de anladım. O da zaten anlayabileceğimi söylüyordu. Dar yerde iki direk geçiliyor ve oval dönülüyor. Geniş yerde de üç direk dönülüyor ve oval geçiliyor. Bana şöyle bir yöntem geliştirmişti. Bir tane suya dayanıklı MP3 çalar al. Onu kulağına tak. Biz bu şeyin hızını hiç değiştirmeyiz. Normalde ortalama 28,5 km hızla gidiyor şey halatlar. Bazen ama 27'ye de düşürebiliyorlar ya da 29,5'a da düşürebiliyorlar. Hani belli bir hız yaparız. Belli şarkıların belli yerlerini kaydedilirse yani hep aynı hızda ve hep aynı dakikada aynı saniyede direğe geleceğim düşünüldüğünde bunu kendi başına yapabilirsin dedi bana aslında ama ben buna çok muvaffak olamadım. Biraz da güvenemiyorum. Bir de viraj dönmek çok zor. Yani dengeyi bozup sağa doğru sonra tekrar toplamak. Ondan dolayı ben bu işi çok ilerletemedim ama özellikle bu oranın müdürünün bu teşvik edici yönü benim çok hoşuma gitmişti.
Peki bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Bu bahsettiğin, ben de yanlış hatırlamıyorsam okuduğumda Gölkay diye hatırlıyorum ama Gölkay tesisleri aynı zamanda kalabileceğimiz bir yer midir? Sadece gidip su kayağı yapıp dönebileceğimiz bir yer midir?
Gidip su kayağı yapıp dönülebilecek bir yer. Çünkü bu bir günlük bir aktivite olarak yapıldığı için yani orada bir göl var. Gölün kenarında bir iskele var. Göle girmek de mümkün. Suyu çok güzel, temiz. Ve bir kenarda da çay, kahve içilebilecek bir yer var. Daha fazla bir detayı yok. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Su kayağı göle oksijen sağlıyor. Ben bunun teknik açıklamasını yapamıyorum ama sürekli yüzeyinden bir şeyler gittiği için göle oksijen sağlıyormuş. Bu da ayrıca bir parantez içi bilgi olsun.
Yani biraz da çevreci de bir şey sayılır mı? Bilemedim.
Kesinlikle sayılırmış. Öyle söylüyorlar. Denizde yapılan bir sürat teknesi sürekli çalıştığı için dışarıya bir karbondioksit salınımı oluyor ama karbonmonoksit. Bunda elektrikle çalıştığı için sistemin aşırı çevreci ve ucuz olduğunu söylüyorlar. Zaten onu da söyleyeyim. Şimdi normalde bu jet ski fiyatlarındadır denizde yaptığımız işte 150 liradır ortalama. 10 dakika zaten sürer toplam. Ve 5 denemede ayağa kalkamazsanız suda bırakırlar. Tekneye sizi alıp kıyıya döndürürler. Ama bu tür tesislerde ücretler saatlik olarak belirleniyor. Ve sanırım ya zaten 10 dakika diye bir ücret yok. En az 1 saat, 2 saat. O da işte 40-50 lira sürüyor. Daha fazlasını da zaten yorgunluk geliyor. Yani gidip de orada 4 saat su kayağı yapılabilecek bir bünyesi yoktur kimsenin. Ben orada başkalarını da gördüm. Gelip iş çıkışı gelip tahtalarını alıp insanlar 1 saat kayıp gidiyorlar. Fiyatları da ucuz oluyor. Mesela 50 lira, 40 lira gibi fiyatlara yapılabiliyor. Ve öğretiyorlar, daha çok destek oluyorlar. Deneme sınırsız, istediğiniz kadar o saat içerisinde düşün, geri gelin, deneyin, sorun olmuyor.
Peki o zaman su kayağı dışında ne yapabiliyoruz? Süremize de hani dikkat etmek istiyorum.
Tekne paraşütü var. Tekne paraşütü aslında ekstrem sporlar arasında geçiyor ama çok fazla bir efor sarf edilmeden yapılan bir eğlence türü. Kısaca bunu da anlatmak isterim. Şimdi yine sürat teknesiyle yapılıyor. Sürat teknesinde arka kıç kısmında sizi paraşüte bağlıyorlar. Paraşütün kalitesine, halatlara ve malzemeye göre bazı paraşütler 120 kiloya kadar yük taşırken bazıları daha fazla taşıyor. Ve yine bu kullanılan malzeme paraşütün yükseleceği irtifayı da belirliyor. Bazı paraşütler, ben mesela Belek'te yaptığım bir yerde 90 metre 100 metre
İstersen
yükselmiştim.
Ctrl Shift A yap. Elin arada bir çekiyorsun ki kelimeler yarım kalıyor.
Şimdi tamam mı?
Evet.
Tamam, devam ediyorum. Şimdi malzeme kalitesine göre yükseklik belirleniyor ve kişi sayısı belirleniyor. Genelde 2 kişilik oluyor. Yani 120 kilo da olsa ortalama herkes olmasa da. İki kişilik olanlarının keyfi şurada. Havada sohbet etme şansı oluyor. Ya da yanımızda eğer gören biri varsa etrafı betimletebiliyoruz. Ya da oradaki görevlilerden birini yanımıza alıp çıkabiliyoruz. Birlikte rica edip. Dolayısıyla ikinin öyle bir avantajı var. Paraşütün trapezlerini bağlıyorlar bacaklarımıza ve belimize. Ve paraşütün karnımızın sağından, solundan, sırtımızdan yukarıya doğru paraşütün halatları yükseliyor. Eğer iki kişiysek yan yana oturuyoruz. Aramızda ortalama 10 santim ya oluyor ya olmuyor. 10-15 santim. Ayaklarımızı uzatmış şekilde oturuyoruz teknede. Teknede otururken tekne hızlanmaya başlayınca paraşüt şişiyor. Paraşüt şiştikçe yükseliyor. Tekne hızlanıyor, paraşüt yükseliyor. Tekne hızlanıp paraşüt yükseldikçe bir süre sonra bir bakıyorsunuz altınızda tekne yok. Yani boşalmış alt taraf yükseliniyor. Tahminim ya benim tuhafıma gelmişti. 3-4 tane kuşağın üzerinde nasıl oturacağım şeklinde ama öyle olmuyor. Yani çok büyük bir yani bir sopanın üstünde oturulmuş gibi bir denge sorunu vesaire olmuyor. Baldırlarınızdan ve belinizden trapezler geçtiği için zaten yani yamaç paraşütünde neyse tekne paraşütünde de onlar bağlı üstümüze. Ve yükselmeye başlıyoruz ama bu yükselme bir Luna Park'taki oyuncağın yükselmesi kadar hızlı adrenalin dolu olmuyor. Dolayısıyla korkulacak bir pozisyon yok. Yükseldikçe sesler uzaklaşmaya başlıyor. 90-100 metre yükseldiğimizde teknenin sesi yine aşağıdan geliyor. Küçük bir çok az bir daha olsa geliyor ama 150 metreye yükseldiğinizde o da gelmiyor. Ben 150 metre yaptığımda sadece havada rüzgar sesi duyuyordum. Kıyılardan falan çok az ses geliyordu. O daha eğlenceliydi. Biraz ürperti oluyor insanın içinde. Yani tepedesiniz, sağınızda, solunuzda da hiçbir şey yok. İşte oturduğunuz yerin altında hiçbir şey yok. 3 tane kuşak geçiyor. O da çok kıyıya paralel olarak tekneyi götürdükleri için manzara açısından da çok güzel bir görüntü olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 10 dakika sürüyor. Yine onun da ücreti 100-150 lira civarlarında. İnerken de bu seyir bittikten sonra ipi yavaş yavaş kısaltmaya başlıyorlar. Bir makaraya sardıklarını tahmin ediyorum. İpi kısalttıkça yaklaşıyorsunuz ama yine bu aşağı doğru dalışa geçmek şeklinde olmuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ve en son baştan size soruyorlar. Suya mı inmek istersiniz, tekneye mi diye. Su derseniz önce bir suya indiriyorlar. Tekne derseniz direkt tekneye indiriyor. Ama suya inmenin de sonunda yine tekne var. Şimdi tekne yavaşladıkça paraşüt de azalıyor. Paraşütün içindeki hava da azalıyor ve suya yaklaşınca bileklerimizden başlıyor su gelmeye. Su tam dizimize kadar geldiğinde, tam suya gömüleceğimiz anda tekneye gaz veriyorlar. Paraşüt tekrar şişiyor, tekrar havaya kalkıyoruz. Sonra halatı çekip güverteye indiriyorlar. İnerken de sert bir iniş olmuyor. Orada zaten görevliler paraşütün halatını idare ettikleri için bas yere diyorlar. Tam o anda basılıyor. Dolayısıyla bir tehlikesi yok. Yani herkesin aldığı riskten daha fazla görmemekten dolayı alınan daha fazla bir risk yok. Sorunsuzca tamamlanabiliyor. Orada mısınız?
Affedersiniz, ben şimdi bir sonraki program için misafir ağırlıyorum. Buradayız, en son ne dediğini kaçırdım.
Suya inme ya da direkt güverteye inmeyi anlatmıştım ama
Ha,
tehlikesi olmadığını,
evet onu duydum, tamam.
yani güvertede birileri beklediği için sürekli olarak halatı çektikleri için yere bas dediklerinde yavaşça basıp güverteye sağlam bir şekilde inildiğini anlattım en son.
Rüzgardan başka bir şey duymadığını söyledin. Ya hiçbir kıyı sesi falan duymuyor muyuz?
Ya şimdi az yükseldiğimizde duyuluyor ama çok duyulmuyor. Çünkü seyir halinde olduğunuz için bir rüzgar çarpıyor sürekli olarak. Hani arabada camı açarsınız çarpar ya. Tabii o kadar olmaz. O kadar
Evet.
değil tabii ki ama bir rüzgar fırıltısı oluyor. Dolayısıyla çok fazla işte araba sesi, kıyıda bağıran çağıran çocukların sesi gibi sesler çok fazla gelmiyor. Birazcık da açıktan yapılıyor çünkü kıyıya biraz uzak kıyıdan 50-100 metre uzakta yapılıyor. Ondan dolayı çok fazla ses gelmiyor.
Peki, tekne paraşütü, parasailing sanırım değil mi? O da şeyin
Evet, bu da parasailing
karşılığı
diye
İngilizce
geçiyor.
karşılığı. Onun dışında suda yapabileceğimiz ne var?
Suda dalma yapılabilir. Dalmanın da ben başlangıcına katıldım aslında. Devamını yapan birisi var mı bilmiyorum. Ama ben dalmayı kısaca anlatabilirim. Şöyle,
Dalmadan bahsediyoruz
tüplü
herhalde mi?
dalmadan bahsediyoruz. Evet, tüplü dalmadan ve biraz daha turistik dalmadan. Çünkü ben devam ettirmedim. Ama dalma yapılabilen bir şey. Önce oradan gidelim. Yani bana da bundan 10 sene önce dalıyoruz deselerdi, nasıl dalıyoruz derdim ama şöyle oluyor. Araç iskeleç işte sırtımızda, üzerimizde dalgıç kıyafeti. Dalgıç
Dalgıç kıyafetini biraz tanımlar mısın?
kıyafetini sen tanımlar mısın biraz?
Ben tanımlamasam iyi. Ben hiç dalmadım.
Dalmadın. O, yok, o zaman yoktun değil mi sen? Tamam, o zaman ben tanımlayayım. Dalgıç kıyafeti bir boydan boya elbise gibi. Sırtı fermuarlı. Elbiseyi alttan geçiriyoruz. Ayak pantolon giyer gibi. Sonra üstümüze geçirip fermuarı çekiyoruz sırtımızdan. Bir lastik gibi. Ama tam bir lastik değil. Üzerimize oturuyor. Tam oturuyor. Ama bir kumaş kadar ince değil. Biraz kalın. Bileklerimiz ve ayak bileklerimize ve el bileklerimize kadar geliyor. Fakat kolumuzu bacağımızı hareket ettirebiliyoruz. Yani dar aslında. Ama elastiki yapısından
Elastik.
dolayı içinde hareket edilebiliyor. Kalıp gibi oturup kalmıyoruz. Onun üstüne bir tüp giyiyoruz. Pardon, üstümüze bir can yeleği tarzı ama şişme yelek giyiyoruz ve bu yelek iş bu yelekte zaten. Bu yeleği şişirerek ve yeleğe indirerek suyun altında yükselip alçalıyoruz. Kilolu insanlar için bele bir kemer takılıyor yeleğin üzerine ve o kemerin üzerine kurşun bağlıyorlar. Bana bağlanmıştı mesela 4 tane. Toplam 8 kilo ağırlık gerekiyor suda batabilmek için. Bir
Yani
de
kendi ağırlığımız değil mi?
yok, kendi ağırlığımız sırtımızdaki tüpün 6 kiloluk ağırlığı ve üzerimizdeki kıyafetin belki su çeker, ağırlaşır umuduyla yaklaşmak olmuyor. Su ciddi manada kaldırdığı için altta hareket etmek çok zor oluyor. Yani istenilen bir yere gitmek, sürekli yukarıya gitmemekle mücadele etmek gerekiyor. Dolayısıyla bana 4 tane kurşun bağlamışlardı. Kurşunlar da kare, iPhone kadar. iPhone'dan biraz kısa, biraz daha kare. Öyle söyleyeyim. Kemerin üzerine geçilebilecek yerleri var. Dört tarafını hani simetrik bir şekilde bağlandığı zaman dengesizlik yaratmasın diye aşağı doğru birazcık daha çekiyor. Ama ben yine zorlanmıştım. Yani ben biraz daha kilolu olduğum için batmakta bayağı zorlanmıştım. Bunun dışında yeleğin üzerinden yani yeleği giydik. Klipslerimizi geçirdik karnımızdan. Sırtımıza bir tane tüp asıyoruz. Oksijen tüpü. Tüp de ince uzun. Mutfak tüpünden ince. Belki biraz daha kısa. İçinde yaklaşık bir saatlik hava nefes sağlıyor bildiğim kadarıyla bir saat. Ölçüyorlar onu. Dolduruyorlar. Makineleri var ve gün sürekli olarak doldurup doldurup tekrar kullanılıyor. Üzerinde göstergelerinden de ne kadar dolu olduğu görülüyor. Tüpten bir tane kablo yeleğe gidiyor. Can yeleğe demek doğru değil ona. Hep dilim sürçüyor. Yeleğe gidiyor bir tane kablo. Bir tane kablo ağzımıza geliyor. Bir tane kablo da boşta. Onun da başkasına yardım etmek, nefes vermek mümkün oluyor. Bir tane boşta uç oluyor. Ağzımıza gelen ucu ısırıyoruz. Ağzımızın içine alıp onu ısırdığımız zaman dışarıya hava taşmamış oluyor. Yüzümüze bir tane geniş bir gözlük takıyoruz. Deniz gözlüğü ama dalma gözlüğü. Yani yüzücülerin taktığı her göze oturan iki parçalı gözlükten değil, bir tane neredeyse yuvarlak iki gözü ve burnu kapsayan gözlük takıyoruz.
Aslında onu herhalde maske demek daha mı mantıklı? Yani adına gözlük deniyor sanırım da.
Yani tanımlamak anlamında geniş, oval, yan bir şekilde yüzümüzde duruyor oval. Burnumuz ve iki gözümüz içinde. Dolayısıyla kaşlarımızın biraz üzerinden geçen ve altta da burnumuzun altından geçen yüz yapısına göre oturup vakum yapıyor yüzümüze. Bu şekilde gözümüzün sürekli suya değmemesine sebep, gözümüzün tuzlu sudan koruyor ve daha iyi bir görüntü sağlıyor. Normalde tuzlu suda göz açtığımız zaman gözde sulanma oluyor. Bunun içine su dolabiliyor bazen. İşte burnumuzdan nefes vererek onu öğretiyorlar. Suyu gözlükten tahliye etmeyi. Burnundan nefes vererek üst kısmı havaya kaldırınca boşalıyor geri. Ağzımıza gelen şeyi ısırıyoruz. O biraz tabii tuhaf. Yani sağ ve sol azı dişlerimize gelen yerleri var onun. Daha önce ısırılmış bir şeyi muhtemelen ısırıyoruz ve çok hijyenik olmadığını düşünüyorum. Ama
Ama bunu aklımıza getirmemeye
çok
çalışacak
fazla
herhalde. O
aklımıza
sırada aklımıza
getirmiyoruz.
gelmiyor.
Ya aklımıza gelmiyor çünkü suyun altında zaten yani en sevdiğimiz aksesuar o oluyor ağzımıza. Ve ben şeyi düşünmüştüm. Onu ısırdım ama dudaklarımdan su sızar mı içeri diye, ama sızmıyor. Yani insan refleks olarak yapmıyor. Mümkün değil. Ve rahatlıkla nefes alıp devam edilebiliyor. Yani bir bunalma vesaire olmuyor. Ve ayaklarımızda palet oluyor. Dalarken en önemli şey o. Ve paletle hareket biraz daha kolay oluyor. Normalde yüzerken hareket birazcık daha fazla kollarımıza biner yük. Ama dalarken kollarımızla çok efor sarf etmemiz mümkün olmuyor. Yani yine kollarımızla yön veriyoruz ama ayaklarımızdan da daha fazla yararlanmak için mutlaka paletle dalıyoruz. Şöyle biz iki kişi daldık. Palet olduğu için birazcık hareket kabiliyeti oluyor. Dolayısıyla birlikte daldığımız kişiyle el ele tutuştuk ya da o benim bileğimden tuttu, ben onun bileğinden tuttum. Yere paralel bir şekilde dilebiliyor. Çok fazla aşırı hız yapılamıyor tabii. Elimizi çok fazla kullanmadığımız için, yani ikimiz de bir elimizi kullanmadığımız için. Ama gidiyor ve suyun altında çeşitli işaretlerle anlaşmak da mümkün oluyor. Bir kere dalmanın kendine özgü bazı işaretleri var. Herkesin kullandığı. İşte işaret parmağımızı yukarıya getirecek şekilde baş parmağımızı bir yumruk yapıyoruz. Ama baş parmağımız yumruktan ayrılıp baş parmağımız havaya kaldırıp yukarıyı gösteriyor. Yani bu ben çıkmak istiyorum manasına geliyor. Ya da bunu ters yaparsak daha dibe inmek istiyorum. Ya da elimizi birisiyle tokalaşıyormuş gibi ileri doğru uzatıp sağa sola doğru çevirirsek bir problem var demek manasına geliyor. Ya da işte baş parmağımızla işaret parmağımızı yuvarlak yapıp orta yüzük ve serçe parmağımızı da kaldırırsak bu da bir sorun yok. Her şey normal. Bende bir sıkıntı yok manasına geliyor. Su altındaki buna ek olarak da kendimiz görmediğimiz için başka işaretler de geliştirebiliriz. Bir de biraz konuşmak mümkün oluyor. Yani kabarcıklarla bu konuşma yamuk yumuk hale gelse de biraz anlaşılabiliyor. İşte otur, kalk, in, çık gibi bazı ufak tefek kelimeler de konuşulabiliyor. Özellikle bana demişti, ben konuşacağım, bak anlayacaksın, ben bu işi bayağı yapıyorum diye. Birlikte daldığınız için. Otur demişti, anlıyordum mesela, fotoğraf çekilecektik. Bu şekilde dalınıyor ve ha mesela şey de yapılabilir. 10 metrede bir, şimdi derine doğru inerken 10 metrede bir durmak gerekiyor ve kulak basıncını ayarlamak gerekiyor. Bunlar el işaretleriyle anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yanımızdakiyle işaretler geliştirerek. İşte 10 metrede şu yapılacak. Ya da parmakla kaç metredeyiz diye sorduğunuzda o size önce bir onar onar, yani ilk partide 10 parmağını gösterse, sonra da 8 parmağını gösterse 18 metrede olduğumuz anlaşılabilir gibi düşünüyorum. Ben çok ilerletemedim çünkü dalma şöyle bir spor. Mesela bir organizasyona katıldığınızda bugün Çanakkale'nin şu körfezinde dalalım, yarın Bodrum'un bu körfezinde dalalım, öbür gün Antalya'nın şurasında dalalım. Sürekli gezdikleri için takip etmek ve geliştirmek biraz zor oluyor.
Şu anda konuşmuyorsun, değil mi?
Yok, konuşmuyorum ama mikrofonum kilitli.
Ama bu tür dalma hakikaten çok da turistik bir dalma sanırım yani şu haliyle. Yani genelde çok derin yerlere dalınmıyor bildiğim kadarıyla. Hani bu şekilde
Turistik
bir turistik bir yere
dalmalarda
gittiğimiz zaman.
yani eğitim amaçlı değil de turistik olarak dalmalarda en fazla 8 metreye kadar inilebiliyor. Daha çok tanıtım amaçlı, kıyının manzarası, işte su altı fotoğrafı vesaire bir şey oluyor. Ama düzenli gittiğinizde sürekli olarak işte ilk yıldızda 18 metreye kadar dalınabiliyor bildiğim kadarıyla. Birinci yıldızdan sonra daha fazla dalma hakkınız oluyor. Çeşitli kuralları var. Mesela tek yıldızla birisi gidip dalamıyor. Sanırım bildiğim kadarıyla dalmak için toplam 3 yıl, 2 ya da 3 yıldızın olması gerekiyor. Normalde onların kendine az kuralları var. Takip edilmesi gerekiyor ama ben bunu yapan çok fazla duymadım. Duysaydım onu da yayına alırdık muhtemelen. Sen duydun mu bugüne kadar bu işi profesyonel anlamda geliştiren?
Hayır ama zaten çok iyi duymamış olmam normal olurdu.
Bunun dışında sudan ayrılırsak daha eğlenceli bir spor var.
Nedir o?
Çok fazla yürekleri ağza getiren bungee jumping.
O zaman ben izninizi isteyeyim, siz anlatın.
Evet, sen çok fazla yüksekten düşülen şeyleri sevmiyorsun ama ben yine de anlatayım
Tabii ki ilgisini
ilgisini
çekenler
çeken.
olabilir. Hızlı zamanımız daraldı.
Evet, şimdi sanırım saat 9. Bungee jumping'de atlıyoruz. Yani duruma göre 30 metreden, 50 metreden, 70 metreden, hatta daha büyük yerler, daha yüksekten. Duruma göre yapıldığı yerler bir vincin tepesinden de yapılıyor. Bir köprüden de aşağı atlanılabiliyor. Bir manzaraya doğru, bir vadiye doğru. O anki görsellikle ilgili ve yapılan yükseklikle ilgili. Ben Türkiye'de Alanya'da 70 metrelik, 72 metrelik ya da bir yerden atlamıştım. Bir vinçli bir düzenek kurmuşlar. Onu anlatmak isterim. Kiloya göre, yani vincin ortalama yüksekliği 70 metre ama işte kiloluysanız biraz daha yüksekten atıyorlar. Yere çarpmama, yerden uzak kalmak için. Bunun prensibi şöyle. Bu yükseklikten atladığınızda bir halat, lastikten oluşan bir halatla atlıyoruz ve bu halat bittiğinde tekrar yukarıya sıçrıyoruz. Çünkü bu bir esnek lastikten oluşan bir halat olduğu için halat bittiğinde yukarıya doğru bizi geri çekiyor yay gibi. Halat ortalama bileğimiz kalınlığında yaklaşık olarak ve sanki paket lastiklerinin birçoğunu bir araya getirmişsiniz gibi bir his veriyor insana. Ben dıştan dokundum. İnce ince birçok lastik vardı. Ama tabii çok kalın, yani bir insan bileği kadar diyeyim. Bunu ayaklarımızdan bağlıyorlar. Ayaklarımızın tabanından ve bileğinden geçen bandajlarla bir kanca koyuyorlar sağ ve sol ayaklarımızın arkasına ve bu kancaya lastiği takıyorlar. Ayaklarımızdan, yani iş ayaklarımızda bitiyor. Ayaklarımızdan çekiliyoruz tekrar yukarıya doğru. Yine paraşüt gibi belimize bağlanan bir şey de var. Emniyet anlamında yapılıyor bu. Bu da bunu belimize, omzumuza bağladıklarında sırtımızda bir kanca oluyor. Buraya da bir tane lastik bağlıyorlar emniyet anlamında. Yine bunun da ücreti ortalama 150 lira civarlarında. Burada şöyle bir durum var. Sizi bağlayıp da kabine koyup yükseltmeye başladıktan sonra eğer vazgeçerseniz paranızı iade etmiyorlar. Bunu baştan söylüyorlar zaten. Dolayısıyla atlayacaksanız zaten atlıyorsunuz, atlayamazsınız. Biraz ikna etmeye çalışıyorlar tepede. Olmazsa para yanıyor. Bu şöyle oluyor. Bu çok kısa süren bir etkinlik. Bağladıktan sonra bir asansöre koyuyorlar. Fakat siz asansörün önünde küçük bir dil var. O dilde ayakta duruyorsunuz. Ve tabii asansöre bağlı olduğunuz için düşmeniz mümkün değil ama sağınız, solunuz, arkanız açık. Asansörün içinde de tesisin yetkilisi bulunuyor. O da kendini asansöre kilitliyor. Yani onun da düşmesi mümkün değil. Tepeye kadar vinç bizi çıkarıyor. Bu Alanya'daki yapılan bungee jumping'te havuza doğru atlıyorduk, suya doğru. Bunun yani görsellik anlamında sulak bir yere, yani işte göl olur, deniz olur, nehir olur, oralara doğru yapılması genelde söz konusuymuş, öyle anlatmışlardı. Yani böyle bir tabii üniversitelerin şenliklerinde vinç getirip 30-40 metreden de atıyorlar. Onlar ayrı da genelde bunun suya doğru yapılmasıymış gelenek. Tepeye doğru çıkarıyorlar, çıkarıyorlar, çıkarıyorlar ve kilonuza göre kilonuzu tartıp elinize yazıyorlar. Özellikle o çok önemli. Sonra en tepeye gelince güvenlik kilidinizi çözüp sizi kolunuzdan tutarak, sırtınızdaki kancadan tutarak oradaki yetkili çeviriyor. Çevirdikten sonra 3 2 1 diyor. Atla deyince atlıyorsunuz ileri doğru. Orası çok fena bir şey. Yani bir anda 70 metreden aşağı doğru düşmeye başlıyorsunuz. Elinize de bir kamera veriyorlar. Kendinizi çekmeniz için ya da şapkaya koyuyorlar. Şeyleri var. Benim elimde kamera vardı. Aşağı doğru müthiş bir hızla düşüp lastik bitince tekrar yukarıya sıçrıyorsunuz. Ama tabii aşağı ilk atlarken ileriye doğru atılıyorsunuz ve aşağı doğru düşerken lastik bizi ayaklarımızdan yakalayınca baş aşağı geliyoruz ve geri kalan zıplamaları baş aşağı yapmak durumunda oluyoruz. Eğlencelidir. Biraz yürek hoplatır ama tavsiye ederim.
Yani ben dinlerken bile yüreğim hopladığı için ben diyorum yapmasam olur.
Yani çok şimdi ben mesela gittiğimde havuz böyle bir Waterland mi Water Planet mi öyle bir şey vardı. Yani böyle bir havuz, her tarafında kaydıraklar var. Orası bir aquapark aynı zamanda. Kimse yapmıyormuş. Öğlen saat 2 civarlarıydı. İlk müşteri benmişim. Dolayısıyla dikkat çekici olmuş. Bir de atlamadan önce bir düdük çalıyorlar. Bütün havuzun dikkati geliyor. Ben atladığımda havada alkış seslerini duydum. Hatta ne oluyor? Yani öldüm mü ben, kaldım mı? Yani ne alaka alkış sesi diye bir anlam da veremedim. Bir de çok havada yoğun bir rüzgar sesi geliyor. Rüzgar çarpıyor aşağı çok hızlı bir şekilde inildiği için. Ama indiğimde utana sıkıla dedim ki ya ben bir alkış sesi gibi bir şey duydum ama yani nasıl oldu anlamadım dedim. Onlar da ilk müşteri sensin, kimse cesaret etmiyordu, onun için alkışladılar dedi. Ve hatta daha sonra kuyruk oluştu benim bağlarımı çözerken. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sıçramalar bittikten sonra baş aşağı asılı bir şekilde duruyorsunuz. Yaklaşık olarak 10-15 metre yükseklikte. Vinç yavaş yavaş iniyor. Vinç yavaş yavaş inerken yere yaklaşınca omuzlarınızdan yakalıyorlar. Yavaşça yere bırakıyorlar. Herhangi bir inmeyle ilgili bir sorun da oluşmuyor.
O zaman bence bununla ilgili bir şey sormasak
Ya bir
benim
bardak da su
halim olur
veriyorlar
diye
hatta.
düşünüyorum.
Yerdeyken de bir bardak su getiriyorlar.
Peki bungee jumping dışında bir önereceğin bir şey var mı?
Tandem bisiklet. Yani şu an aklıma
Evet, gerçekten ekstrem bir spor yani. Pedal
ben
çevirmek nereden baksan.
yani nereden baksak ekstrem. Bunun dışında aklıma şey gelmiyor. Düşünüyorum. Olup da bana hatırlatacağın şöyle bir vardı ya da eğlence diyebileceğin. Yani yamaç paraşütü var ama ben ondan biraz korkuyorum. Çünkü yamaç paraşütünde yine tabii bir rehberle atlıyorsunuz ama yamaçtan aşağı bırakıyorsunuz kendinizi ve ondan sonrası rehberin yeteneğine ve rüzgara emanet. Antalya'da 2000 metreden atıyorlar aşağı. Benim için çok korkutucu ama deneyenler olursa denemek isteyenler olursa. Yapanlar da var duyduğum kadarıyla.
Sanırım ya görmeyenler arasında yapanlar var.
Var.
Onları bulup buraya getiremedik. Yani daha doğrusu zaman sınırımız olduğu için bugün için maalesef. Ama aklınıza bir kere herhangi böyle bir şey düştüğünde araştırıp yapmak şey değil. Yani biz bunu nasıl yaparız diye düşünmemek lazım. Evet, gittiğiniz bir tesiste yapamazsın diyebilirler. Yılmamak lazım. Yapmak mümkün işte. Sen bütün bunların hepsini kendin yaptığın için anlatabiliyorsun.
Evet.
Ve araştırıp bulduğun için anlatabiliyorsun. O yüzden şey, insanların içinde böyle bir adrenalin duygusu, bir bu türlü bir spora merak varsa hiç kör olduğumuzu aklımıza getirip de vazgeçmeyelim.
Zaten insanın aklına bir kere girince, yani şimdi bungee jumping, ya ben bunu yapamam diyorsanız sorun yok. Ben bunu yapar mıyım acaba diyorsanız zaten onu yapıyorsunuz gidip. Çünkü yapar mıyım acaba deyince bir kapı aralanıyor. Sonra herkes nasıl yapıyorsa ben de yaparım. Bunca insan kalp krizinden ölmediyse diyorsunuz. Ve sonra yöntemler araştırılmaya başlanıyor. Ya ben açık söylemek gerekirse mesela bungee jumping'de hiç zorlanmadım. Yani ben yapmak istiyorum dedim. Buyur gel dediler. Hatta tırstım önce. Ben biraz geçeyim kenarda izleyeyim yapanları dedim. Yapan yok, kimse gelmiyor. Bu işler cesaret işidir. Şu an herkes kayacaklardan kayıyor, yüzüyor dediler. Sonra geçtim, yaptım. Yani hiçbir sıkıntı yoktu. Ya da su kayağında mesela, ya nasıl yapacaksın diyorlar ama yüzme bildiğinizi ikna ederseniz, bir de paraya bakıyor bu işler. Yani parayı peşin alıyorlar zaten su kayağında da. Bunu denemek istiyorum dediğinizde denetiyorlar, denemeyecek. Jet ski'de mesela diyorsunuz ki açık alana siz çıkartın. Bu insanlara çarpmamak için. O bir güven sağlıyor. Biraz bilinçli olduğunuzu hissediyorlar. İşte çeşitli iletişim şeyleri geliştirebiliyorsunuz. Mesela kişi sizin belinizden tutar. Sağa sola dönmek için uyarabilir elleriyle ya da fren gaz ileri geri yapabilir. Bunları falan anlatınca olur diyorlar. Yani ben çok girip de geri çevrilmedim. İşte ben jet ski sürmek istiyorum dediğimde ya da su kayağı yapmak istiyorum.
Zaten çoğu kez buraya giden insanlar da bu türlü hani turistik çoğu da bir yandan turistik şeyler. Bunlar da profesyonelleşmiş insanlar olsa da yani turistik bir şey gidiyorsunuz işte eğleniyorsunuz. Hiç hayatınız boyunca yapmadığınız bir şeyi denemiş oluyorsunuz. Zaten oraya gelen insanların hiçbiri ya yani görüyor da olsa bunların hepsi birazcık şey meselesi yani cesaret meselesi, cesaret isteyen şeyler. Çünkü güvenliğinizi zaten şey sağlamak zorunda tesisler. Bu birazcık işte sıkıntı Türkiye'de yaşıyorken o güvenliğin sağlanmasına ne kadar güvenebileceksiniz? O sıkıntı. Onun dışında yani güvenlik herkes için aynı şey söz konusu. Çünkü çoğunda canınızı bir şeylere emanet ediyorsunuz. Kendinizin çok fazla yapması gereken bir şey yapmıyorsunuz. O zaman son birkaç dakika. Rafting'den bahsetmedik ama.
Aa, evet. Evet, rafting, bunu aslında yazmadığım için dün konuşmuştuk. Rafting şöyle, rafting de çok eğlenceli bir aktivite. Rafting'de bir tane bot var ama üstünde 8 kişi, 10 kişi, 14 kişi binilebilen kenarları bot. Zodiac bot zaten bunlar. Motorsuz. Kenarlarına oturabiliyorsunuz teknenin duvarlarına. Zaten teknenin duvarlarına oturuyor. Bir de teknenin ortalarında da böyle oturacak şişme yerler var ama tekne baştan sonra şişme. Çok sağlam. Ve teknenin altı da delikli. Yani teknenin sağı solu duvarları şişme kenarlardan oluşuyor. Ortasından da şişme paralel sütunlar geçiyor. Kolonlar diyelim hatta. Ama ayağınızı bastığınız yerde kumaş. Kumaşın da dibinde delikler var. Teknenin yani botun diyelim. Tekne yanlış kavram oluyor. Botun içinde su durmasın diye. Ama tabii botun dibi de biraz ıslak oluyor. Su değiyor. Biraz içine su giriyor. Tahliye edilene kadar. Çok temas halinde. Yani teknede oturuluyor ama suyla da çok temas halindeyiz. Kenarlarına diziliyoruz. Herkes kenarına oturur. Çünkü kürek çekmek gerekir. Teknenin kenar, herkes sağ ve sol kenarlarına dizilir. Teknenin ortasına da rehber geçer. Teknenin en arkasına da bir tane dümenci geçiyor. Teknenin şimdi sağda ben varım, sen varsın, Fahrettin var. Solda da başka 3 kişi var. Mesela diyelim biz daha güçlü kürek çekersek teknenin yönü yamulur. Ondan dolayı arkada bir tane dümenci oluyor genelde. Biz Murat Keferi ile gitmiştik hatta. Rehbere dedik ki kürek çekmek gerektiği zaman düdük çal ki hani şey yapalım. Kürek çeksin. Hani ben de çekeyim, Murat da çeksin. Ya da şimdi nehirden, bu arada şunu da anlatayım. Şimdi rafting, bota biniyorsunuz. Bota binildiği zaman nehrin bir yerinden, hep belediyeler buraları belirliyorlar. Nehirde bota biniyoruz. Nehrin akıntısıyla nehrin üzerinde belli bir kilometre hatta seyir yapıp belirlenen tesiste duruyoruz. Rafting'in aslında şeyi bu. Yani nehir üzerinde bir seyahat. Fakat güzelliği şurada, nehir aktığı için bazı yerlerde şelaleler oluşuyor. Yani basamaklar var. Ve oralardan da nehir tekne geçerken alabora oluyor ve düşülüyor. İşin güzel tarafı da o. Ya da rehberler özellikle deviriyorlar tekneyi, botu. Düşünen suda buz gibi oluyor nehir olduğu için ve dağdan geldiği için. İşin eğlenceli yanı da bu. Şimdi bazen de akıntı yavaşlıyor. Kürek çekerek ilerlemek gerekiyor. Botu bizim gücümüzle ilerletmek gerekiyor. Yani hem bir spor hem bir eğlence anlamında. Bir de bu bir kafile şeklinde yapılıyor. Yani aynı anda 20 tane bot ya da 10 tane bot hareket ediyor. Saat 10'da, 10.30'da, 11'de oradaki yörenin durumuna göre 2'ye 3'e kadar sürüyor. Dolayısıyla botlar yan yana geçerken birbirine su atma şakası çok fazla oluyor. Ya da bir şeyler atıyorlar, her elindeki bir şeyi fırlatma şeklinde oluyor ama çok, yani genelde su atma şeklinde oluyor. Ya da işte birbirlerini çekiyorlar yan tekneden, elinden düşürmek anlamında. Bunun eğlencesi oluyor. Şimdi buradaki önemli durum şu. Bottan düştüğünüzde botu bulmak gerekiyor. Dolayısıyla bottaki rehbere düdük vermek ya da botta bir kişiye düdük vermek çok önemli. Ya da anlaşmak bir şekilde. Çünkü akıntı sürekli devam ediyor bazı yerlerde ve botu kaçırmamanız gerekiyor. Ama bu çok da zor bir şey değil. Yani eğer rehberin bilgisi varsa durdururlar botu ya da durduramasalar da biri yanınızda yüzer bir şekilde. Ya bunlar da sonuçta çok şiddetli akan yerlerde yapılmıyor. Çünkü herkesin bunu yaparken profesyonel sporcu olması beklenmiyor. Ve üzerinizde de can yelekleri oluyor zaten. Can yeleği olmadan girmek mümkün değil raftinge. Rafting yapmak güvenlik açısından. Dolayısıyla çok tehlikeli değil. Fakat botu bulmak gerekiyor. Bir de doğru botu bulmak gerekiyor. Birden fazla şey olduğu için, bot olduğu için. O anlamda güzel bir spor. Hatta ben şöyle gördüm. Biz raftingle, şey botla giderken daha önce o tesiste çalışmış bir rehber kız arkadaşını getirmiş, bu sene turist olarak gelmiş. Onlar da bizim yanımızdan kanoyla ilerliyorlardı. İki kişilik kanolarla. Bu arada eğer vakit varsa kanoyu da çok kısa anlatabilirim.
Hayır, 21:20'deyiz. O yüzden çok üzgünüm. Kanoyu başka bir zamana bırakmak
Çok
zorundayız.
küçükçe söyleyeyim mi? Bir dakika.
Son 1 dakika, hatta 40 saniye lütfen.
Kanoda ince uzun bir plastikten yapılmış bir cihaz diyeyim. Oturuyorsunuz ve ayağınızı uzatarak oturuyorsunuz. Elinizde bir kürek var. Kürekte iki ucu kürek bir sopa. Bir sağdan çekiyorsunuz, bir soldan çekiyorsunuz ve ayaklarınızı uzatmış şekilde otururken ilerliyorsunuz. Önlü arkalı, yani daha uzun bir kano olursa da önlü arkalı oturularak iki kişi kullanılabiliyor. Kürek çekerek
Ya bu da çok
ilerliyoruz.
ekstrem olmadığı için hayır
Evet,
demiştim.
ekstrem
Yani
olarak
ya bisikletten çok bir farkı yok.
ama bunu bir
Denizde
nehirde
kürek
yaptığın
çekmek diye bir
zaman
şey. Yani işte.
nehirde yaptığın zaman Ya da dalgalı, çok dalgalı bir denizde yaptığın zaman dengeli durmak falan zor oluyor. Biraz daha eğlenceli olabiliyor.
Peki o zaman çok teşekkür ederim Güven. Gerçekten böyle apar
Rica
topar
ederim.
bitirmek zorunda kalıyoruz ama süremizi çok fazla aştık.
Genelde zaten
Bunun
süre
için özür
aşılıyordu
diliyoruz.
senin programında bildiğim kadarıyla.
Evet, öyle oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok
Bir
sorusu olan
sonraki
varmış gibi görünmüyor o yüzden tekrar sormak istemiyorum ama.
sene süresinde program yapma eğitimi koyarsanız benim adım.
Onu Engin Yılmaz verdi o eğitimi bir Kemal Özceyhan semineri olarak. Ben onu bir daha dinleyeyim olmazsa. O zaman çok teşekkür ederim. Umarım ufuk açıcı olmuştur bugünkü program özellikle. Ve şimdilik bu senenin sonundayız ortaya karışık oturumlarında. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar bu zamana kadar 14 oturumdur bizi takip ettiğiniz için. Fahrettin'e de tüm kayıtlarımızı yaptığı ve sitemize yüklediği, temizlediği için çok teşekkür ediyorum. Ve bütün konuklarıma da teşekkür ediyorum. O zaman
Ben de
fiili
herkese
diyorum.
teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeğe geçen herkese bir klasik cümle olarak.